Ayrım 3.
Hasan Ali Toptaş, Gölgesizler. Çingeneler at arabalarıyla çıkıp geldiklerinde çoluk çocuk bütün köylü umutlanmıştı bu yüzden. Köyün dışına kurulan kara çadırlara doğru koşmuşlardı. Kadınlar kadınlarla fısıl fısıl konuşurken erkekler şapkaları yana yıkık burma bıyıklı çingene beylerini ya kahveye ya da avlulara kurulan içki sofralarına götürmüşlerdi. Küpler dolusu şarap içilmişti o günlerde. Al ibikli horozlar kesilmiş, kınalı kuzular pişirilmişti. Çingenelerin bıyıkları hızla uzayıp birkaç günde koç boynuzu gibi serpilmişti. Kalın dudaklı esmer kadınlar çadırları terk edip köye dağılmış, sokaklardan avlulara, oradan evlere, dahası mutfaklara ve çeyiz sandıklarının gölgesine de girmişlerdi. Gene de Nuri'ye ilişkin hiçbir haber alınamamıştı onlardan. Her yaz kulağında bir dal çiğdemle, uyuz bir eşeğin arkasından salına salına gelip köy meydanına tezgah kuran kalaycıyı görünce de umutlanmıştı köylüler. Adam daha eşeğinin yükünü indirmeden gezip dolaştığı dağlarda, geçtiği yaylalarda ya da muhacir köylerinde Nuri'ye ilişkin bir şey işitip işitmediğini sormuşlardı. Kalaycı ellerinin yarattığı onca ışıltıyı dengelemek istercesine kapkara susmuştu. Yüzlerce bakır tencereyi, çanağı, kaşığı ve kulpu, zincirli su taslarını saray ışıltısına boğduktan sonra da tezgahını toplayıp gitmişti. Üzülmüştü sanki, bir kayboluşa ucundan kıyısından bulaştığı ve elinden hiçbir şey gelmediği için kahrolmuş, hatta üst üste içini çekmişti. Giderken de bekçiye dönüp, yaşadığım yere gidiyorum demişti. Bekçi, kalaycı değirmenin yanındaki dereyi aştığı sırada anlamıştı bu sözü, afallamıştı. Sanki birkaç yerde birden yaşıyor demişti kendi kendine. Kalaycının gidişinin üstünden bir hafta ya geçmiş ya geçmemiş, değirmenin yanından boz bir eşekle silindir şapkalı boyacı görünmüştü. Güneşin parıltısında azalıp çoğalarak köye doğru geliyorlardı. Bir süre sonra boyacı eşeğine benzemişti titreşen sıcağın altında. Uzun kulaklarını oynata oynata dereye inmişti. Düzlüğe çıktıklarında boz eşek boyacıydı bu kez. Başında silindir şapka vardı ve ağzında sigara dumanı savruluyordu. Bir süre öylece yürüdüler. Köye girdiklerinde yorgunluktan ölüyorlardı. Alandaki çınarın dibinde birbirlerinden ayrıldılar. Boyacı boyacıydı artık, eşek eşek. Kahvenin önünde oturanlar hemen yer göstermişti boyacıya. Eşekse sırtında iki boya kazanıyla her yıl gelip yerleştikleri dut ağacının altına yürümüş, eşekçe bir içgüdüyle kulaklarını gevşetip durmuştu. Boyacı oturur oturmaz Cıngıl Nuri'yi sorunca herkes bir haber getirdi umuduyla biraz daha sokulmuştu ona. Tahta sandalyelerin yönü değişmişti ama yalnızca kaybolduğunu işitmiştim demişti boyacı. Bunun dışında hiçbir şey bilmiyordu. Bilmesine gerek de yoktu belki. Gene de köylülerin bakışları ısrarlıydı. Hatta ertesi gün boya kazanlarının altını ateşe verdiğinde Nuri'nin karısı 3 çocuğuyla gelip karşısına dikilmiş, uzun sürede gitmemişti. Boyacı kış boyunca kirmanlarda bükülen yünleri bayrak alına, cennet yeşiline, boncuk mavisine ya da zindan karasına boyuyorum diye Nuri'nin yokluğuna boyamıştı bu yüzden. Sonra muhtar, devlete haber vereyim, kayıtlara geçirip asker ve polis marifetiyle arasınlar diyerek atına binip ilçeye gitmişti. Onun gidişiyle biraz daha kaybolmuştu Nuri. Geride kalan berber dükkanı biraz daha tozlanmıştı. Köylüler günlerce muhtarın dönüşünü bekleyip sabahtan akşama dek damların tepesinden yola bakmışlardı. Muhtarı at sırtında dağları, ovaları, yaylaları, köyleri geçerken düşlemişti Nuri'nin karısı da. Sonra gidip onun evinin önündeki taş yığınlarının üstüne oturmuş ve gözlerini çatıda dalgalanan bayrağa dikmişti. Onun renginde devlet kapılarını görmüştü büyük büyük, telaşlanmıştı. Korkuyor muydu, seviniyor muydu belli değildi. Seviniyorsa korkulu bir sevinçti bu, korkuyorsa sevinçli bir korku. Binlerce yıl sonra muhtar ilçeden dönüp geldiğinde atı kadar yorgun bir sesle tamam demişti kadına, her şey tamam. her yere haber vermişti dediğine göre. Bütün devlet kapılarını çalıp Nuri'nin adını tutanaklara yazdırmış, oraya buraya şerh düşürmüş. Hatta ilçede ne kadar kahve, ne kadar lokanta ya da hamam varsa tek tek dolaşıp olayı anlatmıştı. Herkes her şeyden haberliydi şimdi. Herkes Nuri'nin yokluğu içindeydi. Geriye sabırla beklemek kalıyordu. Nasıl olsa bugün yarın bir haber gelirdi köye. Al kanatlı bir muştu uçurulurdu. Bunları işitince Nuri'nin karısı, kocası bulunmuş gibi sevinmişti. Bir yandan da hüngür hüngür ağlayıp çocuklarının çevresinde dönüyor, onlara sarılıp yüzlerce kez öpüyordu. Gene de muhtarın evine doğru yürüyordu her gün. Taş yığınlarının üstüne oturup çatıdaki bayrağa bakmayı sürdürüyordu. Artık onun renginde gördüğü devlet kapıları eskisinden daha belirgindi. Kimi zaman o kapıların gölgesinde oturduğunu düşünerek telaşla ayağa kalkıyor, hatta içeride olup bitenleri anlamak için başını uzatıp bakıyordu. Büyük bir salon vardı içeride, alacakaranlık, uzun yüzlü yazıcılar uzun bir masanın çevresine sıralanmış kocasının adını yazıyorlardı. Ellerinde çoban sopasına benzer upuzun kalemler vardı ve oynadıkça parlayıp sönüyorlardı. Sonra mühür basılıyordu kağıtlara, muhtarınkinden kat kat büyük bir mühür. Öyle büyük ki mühürlerin dedesi gibi bir şey. Kimse onun basıldığı yere gölgesini bile düşüremiyor. Sonra zarflanıyordu kağıtlar. Kapı önlerinde bekleyen sivri yüzlü haberciler zarfları alıp ceplerine koyuyorlardı. Gene de unutuluyordu zarflardan biri. Orada habercilerin kanatlarını hışırdattıkları salonun ortasında öylece kalıyordu. Nuri'nin karısı telaşlanıyordu belki de. Nuri onun içindeki yazıdadır diye. Birkaç adım yürüyor ve evinden çıkan muhtarın yüzüyle karşılaşıyordu. Muhtara göre Nuri bugün yarın gelecekti. Kapı yavaşça açıldı gene. Kedi dilini kırmızı bir mendil gibi sarkıtarak yalandı. Reşit hala bekliyor dedi muhtarın karısı. Gelmiyor musun? Muhtar önü kusmuk lekeleriyle dolu fanilasını çıkarıp duvarın dibine fırlattı. Geliyorum dedi öfkeyle. Beklesin. 5. Berber caddeye bakmaktan vazgeçip koltuktaki keçi sakallıya döndüğünde gözlerindeki cellat gözleri hala ışıl ışıldı. Saçınız sakalınız birbirine karışmış dedi bakışlarını örten bir sesle. Keçi sakallı yanıt vermedi. Kendini aynada görmekten korkuyormuş gibi gözlerini kapatmış, öylece oturuyordu. Saçı sakalı birbirine karışan o değildi sanki. Bir yanı kimsenin bilmediği bir yerde yaşıyordu da bir yanı burada, berber koltuğunda uykuya dalmıştı. Ama berber makası alıp şakırdatmaya başlayınca uyandı. Yalnızca ağzıma giren bıyık uçlarını kes dedi, gözlerini aynanın üstündeki kara kalem güvercin resmine dikerek. Bu resmi sen mi yaptın? Ben yaptım ve bunu daha önce de sana söyledim diye yanıtladı berber. Her gelişinde soruyorsun. Keçi sakallı azarlanmış bir çocuk gibi susmuş, bakışlarını resimden alıp aynaya dikmişti. Çırak dükkanın perdeyle ayrılan bölümünden uzun saplı bir fırça getirip yerdeki kılları toplamaya başlamıştı. Bırak dedi keçi sakallı, bırak. Çırak olduğu yerde kaldı. Gözlerini açmış koltuktan kalkan adama bakıyordu. Keçi sakallının kime seslendiği belirsizdi. Kapıya doğru yürüdü telaşla. Şehrin kalabalığına karışmadan önce dönüp baktı. Para yok dedi berbere. Dışarısı iskelet dolu. Berber başını salladı. Sonra hüzünle baktı kaldırımda koşan keçi sakallıya. O caddedeki otomobillerin arasından zikzak çize çize karşıya geçip köşeyi dönünceye dek gözlerini ayıramadı. Onun gidişiyle eksilmişti sanki. Kimdi o dedim çekinerek. Adı Nuri dedi. Nerelidir necidir ben de bilmiyorum. 6. Gömleğini yavaş yavaş düğmelerken pencereye yaklaşıp yorgun gözlerle baktı muhtar. Köy güneşin altında yaralı beyaz bir hayvan gibi yatıyordu. Soluk alıp verişi durmak üzereydi sanki. Ev ev sokak sokak ürperiyordu. Derken kağnı gıcırtıları geldi bir yerlerden. Duttaki serçe sürüsü hışırtıyla havalandı. İkiye bölündü sonra. Yarısı kim bilir kimin avlusuna yağmur hızıyla inerken ötekiler yukarıya Cıngıl Nuri'nin evine doğru uçtu. O zamanlar Nuri'nin evinde bir toplantı yapılmıştı. Akşamdı. Kocası daha kolay bulunsun diye midir nedir? Odanın köşelerine iki kandil asmıştı kadın. Hisleri kıvrıla kıvrıla tavandaki mısır koçanlarına doğru yükseliyordu. Nuri'nin akrabaları sedirlere dizilmişti. Yaşlılar arada bir sıkıntıyla sakallarını sıvazlıyor. Kimi kendi kandile gözlerini dikip derin derin düşünüyor. Kimi de taneleri ne denli ışıklatırlarsa her şey o denli kolay çözülecekmiş gibi hızlı hızlı tesbih çekiyordu. Kadına göre artık muhtarın bu işi önemsediği yoktu. Devlete haber vermekle yükü sırtından atmıştı. Şimdi merak edip yüzünü ilçeye bile çevirmiyordu. Hatta Nuri'den kalan berber dükkanını komşu köylerden bir berbere devretmek istediği bile söyleniyordu. Ne yapılacaksa kendileri yapmalıydı. Bu yüzden her şey yeniden konuşulup doğru dürüst bir karara varmalıydı. Oturanlar dalgın dalgın dinlemişlerdi kadını. Başlarını sallamışlardı sonra. Onlar kıpırdandıkça duvarlara vuran gölgeleri uzayıp uzayıp kısalmıştı. Gölgeler de kendi aralarında konuşmuştu sanki. Ayrı bir dünyada başka bir Nuri'yi bulmak için çare aramıştı. Toplantı horozlar ötene dek sürmüştü. Çocuklar duvar diplerine kıvrılıp uyuduğu sırada söz aksakallı yaşlılardaydı. Önce içlerinden biri geçmiş olaylardan örnekler verip kimsenin tanımadığı ölülerden söz etti.
Ayrım sonu.